18. ayrım.
Cahit Bey, eğer sizi gerçekten istemiş olsaydı, şimdiye kadar çoktan evlenirdiniz. Bakalım bunu ben istiyor muyum? Benim irademi yok sayıyorsun galiba. Tam tersine, onunla evlenmeyi göze alamamış olabilirsiniz ama onun sizden başka birisiyle evlenmesinden siz de en az benim kadar tedirginlik duyuyorsunuzdur. Daha neler? Doğrusu bu ama. Bakın, sizinle niye kavga ediyoruz? Anlaşabiliriz halbuki. Cahit Bey, şu yatalak kızdan yakasını sıyırır sıyırmaz benimle evlenecek olursa ne güzel olur. Bir düşünsenize, şirket işlerini sizinle ben ondan daha iyi biliyoruz ve şirketi ikimiz çok daha iyi yönetebiliriz. Ya Cahit, o kimin olacak? Şirketten ne farkı var? Onu da ikimiz idare edebiliriz. Benim için hiçbir sakıncası yok. Nükhet birden büyük bir öfke ile ayağa kalktı. Bundan böyle ayağını denk alman gerekecek küçük Aşif'te, dedi. Burada istediğin gibi at koşturmana engel olacağım. Babam bile koruyamayacak artık seni. Kapıyı arkasından hızla çekerek çıktı. İclal kendine gelinceye kadar bir süre kımıldayamadı yerinden. Sonra bir sigara yaktı, düşünmeye çalışıyordu. Nükhet'in bu kadar öfkeli olmasının sebebi ne olabilirdi? Cahit Bey, ortadan kaybolmasının nedeni ne olursa olsun, iki eli kanda bile olsa Nükhet'e mutlaka bir haber iletirdi. Sonra birden aklına Nükhet'in hizmetçisi geldi. Bir gün önce, belli ki Nükhet'ten habersiz buraya kadar gelmiş, Cahit Bey'le görüşmek için ısrar etmiş. Onu buraya Cahit Bey'in çağırdığını iddia etmişti. Ya küçük hizmetçi kızın söylediği doğruysa, o zaman ortada çok önemli bir sorun var demekti. Bu öyle bir sorundu ki küçük hizmetçi kızla Cahit Bey'i ilgilendiriyordu. Nükhet Hanım bu sorundan haberli değildi ve onun öğrenmesi hem hizmetçi kız hem de Cahit Bey tarafından istenilmiyordu. Şeytanca bir düşünce geçti aklından. Nükhet Hanım henüz eve dönmüş olamazdı. O öfkeyle eve gitmek isteyeceğini de pek sanmıyordu. Hemen telefonu çevirdi. Beklediği gibi hizmetçi kız çıktı karşısına. "Ben İclal, Ayşim," dedi. "Cahit Bey seni hemen bekliyor. Paran var mı? Hemen bir taksiye atla, gel." Telefonu kapatırken kendinden pek hoşnut görünüyordu. Ayşim yarım saat sonra bürodaydı. Cahit Bey'in yine acele bir iş konuşması için şirketten hemen ayrılmak zorunda kaldığı için özür dilemiş olması gururunu okşamaya yetti. Ayrıca Cahit Bey, İclal ablasına onun bütün sorunlarıyla ilgilenmesi için de emir vermişti. İclal için Ayşim'in ağzından her şeyi öğrenmek hiç de güç olmadı. Genç hizmetçi kızın iyi bir geleceğe kavuşmak için yapacağı tek şey İclal'den haber çıkana kadar, ki İclal 2-3 güne kadar mutlaka arayacağına söz vermişti, ağzını sıkı tutmaktı. Galip telefonda İclal'in sesini duyunca bütün beklentisine karşın şaşırdığını gizleyemedi. "Bu ne hoş sürpriz. Emret güzelim. Geçen günkü konuşmamızı bıraktığımız yerden sürdürmeye ne dersiniz?" "Allah derim, senden çok hoşlandığımı biliyorsun. Alay etmeyin, iş konuşacağız." "Aşk da bir iştir güzelim, ne iş konuşacağız?" "Konuşmamızı banda alıyorsun galiba." Galip gülmeye başladı. "İki cambaz hikayesi desene, sizin büroda istendiği anda bütün telefon konuşmalarının banda alındığını bilmiyor muyum? O halde hemen geliyorum." "Hayır, burada olmaz. İsterseniz yarından sonra bir yerde buluşabiliriz." "Benim evden daha uygun bir yer olabilir mi sevgilim?" "Kesinlikle olmaz. Marmara Oteli'nin pastanesi diyelim. Size de yakın. Saat 19'da. Madem ısrar ediyorsun." İclal telefonu kapattıktan sonra yerinden kalktı, pencerenin kenarına gitti. Düşünceli düşünceli dışarısını seyrederken kendi kendisine mırıldanıyordu. "Haklıymışsın baba. Bu kurtların arasında onların suyunu kirletmeden yaşayabilmek için tepelerin zirvesinde yer almak gerekiyor. Bunun için elimden geleni yapacağım." Cahitse Cahit, galipse galip, kendimse bir şey işe yarıyorsa en faydalı olduğu yerde kullanılmalı. Duygusallığa yer yok. Öyle demiştin, değil mi babacığım? Kaderin cilvesi kendi ayağıyla geliyor kısmetim. Şimdi ipler benim elimde. Şu işe bakın siz. Bir hizmetçi parçasını gebe bırakan büyük iş adamı. Ya o hizmetçi kimin hizmetçisi? Holdingin öteki büyük ortağı Nüket Hanım'ın. Yoo Ayşim Hanım, çok ümitlenme. Senin hiç şansın yok. Gel Galip Bey'in eline sıkıştıracağı 3-5 kuruşa razı ol sen. Senin için Cahit Bey'i harcayamam. Hele bir veliaht peydahlamana hiç göz yumamam. Kimse razı olmaz böyle bir adaletsizliğe. Ama sen bana yardım edeceksin. Nüket Hanım kim ayağını denk almalı görecek. El verir ki şu Cahit budalası bir yerlerde boynunu kırmış olmasın. Büyük Hanım telaşını belli etmek istememekle birlikte daha ikinci çalışta hizmetçiye bağırdı. Telefon çalıyor kız, duymuyor musun, baksana şuna. Kız koştu. Büyük Hanım örgüsünü, Sevin kitabını, Metin oyuncağını bırakmış, haşki kulaklarını dikmişti. Hizmetçi, hayır efendim, burayı da aramadılar, dedi. Telefon kapandı. Beyefendinin sekreteriydi, dedi kız. Beyefendi şirketi de aramamış. Peki peki, hadi çay getir bize. Sevin gözlerini sessizce kitabına indirdi. Metin isteksizce legolarını karıştırdı. Büyük Hanım keyifsizce örgüsünü eline aldı. Ben bu adamı sevmiş olsaydım, ayaklarım tutmasa bile yerimde duramazdım, diye düşünüyordu Sevin. Bunu büyükannenin sezmemesi olanaksız. İyi ama benim yaptığım yüzsüzlük değil mi? Kendimi ne kadar kandırmaya çalışırsam çalışayım, ben onun değil, bana ondan çok daha yakın olması gereken büyükannemin evindeyim, diye. Burada ne sıfatla bulunduğumu biliyorum ve kaç gündür ondan hiçbir haber çıkmıyor. Soğukkanlı numarası yaparak oralı olmuyorum. Metin kaygısını tasasını benden çok daha iyi belli ediyor. Oyunda oynamıyor. O sırada sanki bir esindi dolaştı salonda. Haşki kulaklarını dikerek kapıya doğru bakmaya başladı. Sonra da küçük sevinç havlamalarıyla kapıya doğru koştu. Kapının zili çalındı. Büyük Hanım, Cahit bu, diyerek yerinden doğruldu. Sevin kitabını, Metin legolarını bıraktı. Hizmetçi elinde çay tepsisiyle kala kaldı. Aşağıda bahçıvanın birisiyle konuştuğu duyuldu. Büyük Hanım kendini koltuğuna bıraktı. Cahit olamaz bu, dedi. Cahit ne diye kapıyı çalsın? Hayırdır inşallah, kim olabilir? Dışarıda birisinin merdivenleri çıktığı duyuldu. Salonun kapısı açıldı, elinde sopa gibi tuttuğu kocaman bir çiçek buketiyle İlhan göründü. Şaşkın bir hali vardı. Büyük Hanım onu görünce düş kırıklığına uğradığını belli eder şekilde pufladı. Metin yerinden fırladı. Sevin'in yüzü pembeleşti. Haşki İlhan'ın üstüne atıldı. İlhan süklüm püklüm, rahatsız etmiyorum ya, dedi. İstirahat ediyordunuz galiba. Büyük Hanım, estağfurullah oğlum, ne demek, hoş geldiniz, dedi öpmesi için elini uzatarak. İlhan, Büyük Hanım'ın elini, Metin'in yanaklarını öptü. Sevin'in elini sıktı. Çiçeği nereye koyacağını kestiremiyordu ki, Büyük Hanım hizmetçiyi azarladı. Çiçeği alsana beyefendinin elinden kızım. Kız çay tepsisini masaya bıraktı. Buketi İlhan'ın elinden aldı. Bir vazoya yerleştirmek üzere dışarı çıktı. İlhan, daha önceki gelişlerinde olduğu gibi buyur denilmesini beklemeden Sevin'in yanındaki koltuğa ilişti. Gelmeden önce Cahit Bey'i aradım şirketten, dedi. Henüz seyahatten dönmemiş. Ben de bu taraftan geçiyordum, hastamızın hatırını bir sorayım, dedim. Ne iyi ettiniz İlhan abi, dedi Sevin. Ben de sıkılıyordum. Büyük Hanım'ın sol omuzundaki melaike hain hain sırıttı. Gördün mü bak, kız senin yanında sıkılıyor. Elbet sıkılır, dedi Büyük Hanım öfkeyle. Nişanlısı olacak budala oğlum, gül gibi kızı bırakıp kim bilir nerelerde ne halklar karıştırıyor. Elbette, olacağı bu. Yüksek sesle, eh, Benim kusuruma bakmazsınız değil mi? Dedi. Benim aşağıda biraz işim var. Metin, evladım, bu güzel havada niye eve kapanıyorsun? Hadi Haşki'yi gezdir biraz. Büyük hanım odadan çıkarken İlhan hafifçe doğruldu yerinden. Sevin hayalci bir tavırla, ruh tahlilleriniz gerçekten düşündürücü İlhan abi, dedi. Haklısınız. Eskinin hayal dolu şiirini seviyorum. Gerçekçi değilim. Evet, ruhumun sezişlerine kapılırım. Ama bütün bunlar beni yanıltmaz. Hayata karşı küskün yapmazlar. Ben öyle söylemek istemedim, dedi İlhan. Sadece bu güzel havalarda kendini eve kapatmakla yine kendine haksızlık ediyorsun, dedim. Ama nasıl? Bu halimle sokaklarda mı dolaşayım? Hasta bakıcın, hatta Metin seni dolaştırabilir. Herkesin meraklı sorularıyla, acıyan bakışlarıyla karşılaşmak için mi? Bunlara önem vermemelisin. Kaldı ki istersen şoför seni Metin'le ya da hasta bakıcınla birlikte bir yerlere, seni tanıyanların bulunmadığı yerlere götürebilir. İstersen ben de gezdirebilirim seni. Burada olduğum sürece ablam kendi arabasını bana bıraktı nasıl olsa. Gerçekçilik dediğiniz bu mu İlhan abi? Kapıya vuruldu, elinde plastik şırınga ile hasta bakıcı içeri girdi. Özür dilerim, sohbetinizi yarıda kestim ama iğnenizin saati gelmişti de küçük hanım. Gayet tabii, dedi Sevin. İlhan abi yabancı değil nasıl olsa. İlhan, Sevin'i omuzlarından hafifçe tutarak yatağın içinde yüzüstü dönmesine yardım etti. Hasta bakıcı iğneyi çabucak yaptı. Sonra ikisi birlikte Sevin'i tekrar eskisi gibi kanapesine oturttular. Hasta bakıcı çıktıktan sonra Sevin yüzünde mütevekkil bir gülümsemeyle ''İşte gerçek, gerçekçilik bu.'' dedi. ''Öyle değil mi? Bu küçük acılarla istediğin gibi oynayabilirsin Sevin.'' ''Evet, ızdırap insanı olgunlaştırır derler İlhan abi. Doğru bu söz. Ama yaşamak, mutlu olmak için acıdan çok sevince koşabilmeli. Ya benim yaşamım bir işkence yumağı gibi. Nişanlım, zoraki nişanlım buradan çıkıp gidiyor ve tam 3 gün hiçbir haber verme gereği duymadan ortadan kayboluyor. Üstelik büyük bir iş adamı. İyi ya, önemli iş adamlarının bazen önemli gizli toplantıları olabilir. Kendim için değil İlhan abi, inanın. Zavallı büyük anne ve biraz da Metin için üzülüyorum. Hatta belki biraz da Haşki için. Sahibini nasıl arıyor bir bilseniz. İlhan gülümsemeye çalıştı. O dönünce ve sen iyileşince bu üzüntülerin hepsini unutacaksın. Siz değil miydiniz? Ümidin bir zaman gelip insanı karamsar yapabileceğini söyleyen. Ben boş, dayanaktan yoksun umutlardan söz etmiştim. Oysa benim için her türlüsü geçerli. Boş denilen avuntulara bile sarılıyorum. Yoksa yaşayamam. Kapıya tekrar vuruldu. Bu kez gelen büyük hanımın küçük hizmetçisiydi. Nüket Hanım aramış. O da Cahit Bey'den bir haber olup olmadığını soruyormuş. Hizmetçi çıktıktan sonra ''Doğrusu merak etmiyorum desem yalan olur.'' dedi Sevin. ''Gerçi içimde öyle kötü bir his yok ama ne yapmamız doğru olur bilemiyorum.'' ''Şirkettekiler herhalde ilgileniyorlardır.'' dedi İlhan. ''Yarına kadar da bekleyelim. Ondan sonra polise bildirmemiz gerekebilir.'' diyordu ablam. Büyük annenin yüreğine iner. Kısa bir sessizlik oldu. ''Sahi, siz beni avutmak istiyordunuz İlhan abi, öyle değil mi?'' dedi Sevin. Ama sesinde hiçbir alaycı tını yoktu. ''Seni incittim galiba.'' dedi İlhan. ''Seni avutmayı düşünmedim.'' Çünkü böyle şeylerden hoşlanmam. Senin buna ihtiyacın da yok ayrıca. Ha, bu arada artık benimle öyle sizli bizli konuşmasan nasıl olur? Madem ki bana ağabey diyorsun. Sevim gülümsedi. Nasıl istersen İlhan abi, dedi. Ha, şöyle. İnsanlar çok kez kızılmayacak şeylere darılır, kızılacak şeylere sarılırlarmış, öyle mi? Sözlerini böyle bir duyguyla yanlış algılamış olabilirim İlhan abi. Senin durumunda olan birisi için doğal sayılabilecek bir gerginlik içindesin. Ama durumumun tamamen bilincindeyim, inan. genç bir adamın, genç ve varlıklı bir adamın kötürüm nişanlısıyım. Eğer kötümser olsaydım, bu evde sığıntı olduğumu düşünürdüm. Neden? Bildiğim kadarıyla bu ev Cahit Bey'in değil, büyük hanımın evi ve sen büyük annenin konuğusun, Cahit Bey'in değil. Bu gerçeği değiştirir mi? Gerçek benim söylediğim. Sen bu evde huzur içinde oturmalısın. Sevin yeniden dalgınlaştı. Babam her üzüntüyü bir sevinç izler derdi. Nerede o sevinç? Hüzün de, sevinç de içimizde, Sevin. Ya mutluluk? Huzur da, mutluluk da sevgiyle var. Aslında mutluluk dediğimiz şey istenmekle elde edilmiyor. Kendiliğinden geliyor ya da gelmiyor. Tıpkı uzun bir yürüyüşten sonra birden sustu. Sevin düşünüyordu. İlkbahar sabahları mis gibi leylak kokularını ciğerlerine çekerek Paris Caddesi'nden Şili Meydanı'na kadar Metin'le el ele yürürken mutlu değil miydi? Yürümek, tek başına mutluluk İlhan abi diye mırıldandı. Keşke artık abi demese, deseydi. İlhan gözlerini kaçırarak söz veriyorum Sevin dedi. Bir gün seninle ikimiz el ele tutuşarak yürüyeceğiz. Sizin Ankara'daki evinizden Paris Caddesi'nden Şili alanına kadar. Senin için şarkı bile söyleyeceğim. Sabah vaktin henüz çok erken olmasına karşın hava sıcaktı ve Nişantaşı'nın arka sokaklarından Nişantaşı'nın bulunduğu alana doğru gruplar halinde kadınlı erkekli, genç yaşlı, işçiler ve memurlar şimdiden yorgun ve bıkkın adımlarla sallana sallana yürüyorlardı. Köşe başlarında akşamdan kalma keşler pinekliyor, küçük mahalle bakkallarında ekmek ve gazete almak için sepetleriyle alışverişe çıkmış olan apartman kapıcıları birbirleriyle gevezelik ediyordu. Yakın yerlerdeki işlerine koşarak gidenler de vardı. Otobüsler tıka basa dolu geçiyordu. Ara sokaklardan caddelere yönelen küçük gruplar, Nişantaşı'na ulaşmadan önce köşe başlarında Karaköy, Eminönü ya da Sirkeci dolmuş durakları önünde uzun kuyruklara dönüşüyordu. Dükkanların kepenkleri yeni yeni açılmakta, çöpçüler sokakları yenice süpürmeye başlamaktaydı. Bir polis arabası siren çalarak kalabalığın içine daldı ve uzaklaştı. Cahit siren sesiyle bir an gözlerini açtı, sonra başı yeniden yastığa düştü. Madonna pencerenin kenarında kanepenin bir köşesine ilişmiş sokağı seyrediyordu. Elinde külü iyice uzamış bir sigara yanmaktaydı. Sırtındaki el örgüsü ince hırka bir yana bırakılırsa çırılçıplaktı. Ama bir pörsümüşlük vardı çıplak vücudunun görünüşünde. Memeleri gevşemiş ve sarkmış, karnında çizgiler belirmişti. Bacaklığı parlaklığını yitirmiş, ince tüylerin yerini sertleşmeye başlamış kıllar almıştı. Sanki o da yüzünün ve vücudunun bu savruk halinin farkındaymış gibi. Her zamanki sıcak ve aleste havasını bir yana bırakmıştı. En küçük bir sakınma hissetmeden kızarmış, yıpranmış organını teşhir etmek ister gibi bacakları iki yana ayrık oturuyordu. Cahit yere bir yatak gibi yan yana uzatılmış minderlerin üzerinde yatmaktaydı, o da çıplaktı. İnliyordu. Dudaklarının kenarında biriken salyalar incecik bir sızıntı halinde tıraşı iyice uzamış olan boynuna doğru iniyordu. Madonna sigarasını söndürdükten sonra pencerenin yanından ayrıldı, yere diz çöküp oturdu. Parmağının ucunu incitmekten korkar gibi Cahit'in çıplak teni üzerinde göbek çukurundan başlayarak dolaştırmaya başladı. Ah Cahit, sen böyle olacak adam mısın? Ne istiyorlar senden? Yazıktır sana. Cahit uykusunun arasında yeniden inledi. Madonna bu kez yüzünü iki avucunun arasına alarak dudaklarından öptü. Artık uyanmalısın dedi tüy gibi hafif bir sesle. Kaç gündür buradayız farkında mısın? Bugün 4. gün. Yakında polisler basmazsa iyi. Ama ne yapayım? Ben ötekiler gibi değilim. Ben bir erkekten hoşlanıyorsam bunu onun torunu yapmam. Hadi artık uyan. Seni sonsuza kadar burada gizleyemem. Sokağa çıkınca gözleri kamaştı, sendeledi. Bitkin bir haldeydi. Tıraş olmuştu ama yüzü soluk, gözlerinin altı simsiyah, dudakları çatlak çatlaktı. Cebinden güneş gözlüklerini çıkarıp taktı. Bir iki adım attı, yine durdu. Arabasını arandı. Köşedeki ıhlamur ağacının dibinde yere çömelmiş, fosur fosur izmarit içmekte olan değnekçi onu fark eder etmez fırlayıp koştu. "Hoş geldin Cahit abi," dedi. "Arabayı getireyim mi?" Cahit bir süre tanımamış gibi baktı adamın yüzüne. Kendini zorlayarak konuşmaya çalıştı, sesi fısıltı gibi çıktı. "Şimdi araba kullanacak halde değilim. Ben şoför gönderir aldırırım." Cebinden cüzdanını çıkardı, değnekçinin eline bir 20'lik sıkıştırdı. "Araba nerede?" "Arka yola park ettim, arsanın oraya. Dün trafikçiler az kalsın çektiriyorlardı. Bereket, bizim de adamımız var." "İyi etmişsin." Sallana sallana Rumeli Caddesi'ne doğru yürüdü. Yanından geçen bir taksiye işaret etti. Müracaattaki memur onu karşısında görünce o kadar şaşırdı ki asansörün kapısını açmaya yetişemediği gibi yukarıya telefon edip haber vermek bile gelmedi aklına. Aynı şekilde İcrel de onu birden karşısında görünce yerinden kımıldayamadı. Sadece "Ne oldu size böyle?" diyebildi. "Ne bu haliniz?" Oysa Cahit iş yerinin kapısından içeri adımını atar atmaz sanki birden dirilmiş, canlanmış gibi hissetmişti kendisini. Canı sıkılarak "Ne olmuş, ne var halimde?" dedi. "Bilmem, yani çok şeysiniz de, hasta gibisiniz de, merak etmiştik çok." Odasına doğru yürürken "Tamam tamam," dedi. "Anlaşıldı. Bana bir kahve yap, sonra yengemi ara. Doktor Ercüment Bey'i ara. Önemli bir şey var mı?" İjlal şaşkın şaşkın not defterini karıştırmaya başlamıştı. "Çok arayan oldu," dedi kekeleyerek. "Şey aradı, Almanya'dan Herr Ludwig aradı. Sonra şu Irak ticaret ateşesi birkaç kez aradı. Müdürler aradı." "Ticaret ateşesi ne dedi? Ne istiyormuş?" "İlk sevkiyatın öle alınmasını rica ediyorlarmış." "Malzeme gümrükten çekildi mi ki? Bana Çerkezköy'de bağla. Ateşeyi daha sonra ararız. Bülent'e de haber ver." "Nükhet Hanım'a da haber vereyim mi? O da çok merak ediyordu." Sinirli bir şekilde "Sonra ararız. Nasıl olsa öğrenir." Cahit kapıdan çıkmak üzereyken kendine ancak gelen İclal yerinden doğruldu. "Siz iyi misiniz?" dedi tekrar. "Hepimiz o kadar merak ettik ki." "İyiyim," dedi Cahit. "Merak edecek bir şey yok. Kısa bir süre için uzaklara gittim. Çok uzaklara. Ama işte döndüm. Bakma öyle içimin boşalmış gibi göründüğüne. Eskisinden daha sağlamım." Odasına girdi, kapısını kapattı, masasının başına geçti. İclere ne söylemiş olursa olsun, gerçekten de içi boşaltılmış gibiydi. Elini sigaralığa uzattığı sırada telefon çaldı. "Yengeniz telefonda efendim," dedi İclal. "Peki, bağla." Neredeyse unuttuğu o klik sesi. "Alo, yenge. Ha, sen misin Sevin? İyiyim, iyiyim. Hayır, merak edilecek bir şey yok. Acele gitmem gerekmişti Rusya'ya. Oradan telefon etmek zor, biliyorsun. Önemliydi tabii. Hepiniz iyi misiniz?" "Çok iyi. Akşama gelirim. Biraz yorgunum, o kadar." Telefonu kapattı. Beyni bomboştu sanki. Masasının üstündeki ajandaya şöyle bir göz attı. 4 gün öncesinin sayfası açık duruyordu. Az önce niyetlenip de alamadığı sigarayı alıp yaktı. Ağzının tadı yoktu, söndürdü, tekrar telefon çaldı. "Doktor Ercüment Bey," dedi İclal. Yine o garip klik sesi. "Doktorcuğum, seni sabah sabah rahatsız ettim, bağışla. 4 gündür yoktum da. Bir iş gezisi. Sonuçları merak etmiştim. Nasıl? Tomografi memnuniyet verici, öyle mi? Bir dizi araştırma gerek diyordunuz. Beyinde bir küçük pıhtı kalmış olabilir demek. Tehlikeli mi? Anlıyorum. Tabii siz nasıl uygun görürseniz. Telefonu kapattı. Herhalde dışarıda konuşmasının bitmesini bekleyen Bülent telaşla içeri girdi. Hoş geldiniz patron. Meraktan öldürdünüz bizi. Cahit genç yardımcısına şaşırarak baktı. Onu bu kadar telaşlı olarak ilk kez görüyordu. Ne var bunda bu kadar meraklanacak? İnsan bazen birden kendisini çemberin dışına atmak isteyebilir. Gülümsedi Bülent. Bir küçük serüven mi? Bir büyük serüven, bir fırtına. Bana bir telefon etseydiniz. O zaman serüvenin serüven tadı kalmazdı. Pekala, ne var ne yok bakalım. Başını salladı Bülent. Anlamadığım bir takım şeyler oluyor. Siz yokken Kredital Gamanez Geşerşaft'tan bir dekont gelmiş, ödüm koptu. Tam 20 milyon dolar borç çıkarmışlar. Tabii hemen telefonlara sarıldım. Bu Almanları bilirsiniz, öyle kolay pes etmezler. Ama bir baktım, hemen öğleden sonra bir fax geldi, özür diliyorlarmış. Bir yanlışlık olmuş. Peki sen ne diyorsun? Birileri bizim adımızı kullanarak Almanya'dan bazı ne işe yarayabileceklerini çıkaramadığım önemli malzeme satın alıyor. Bunu Almanlar da biliyor ama ses çıkarmıyorlar çünkü herhalde onların da işine geliyor. Bu işte bizim garibin parmağı var mı dersin? Hiç kuşkum yok ama o bir maşa. Benim bizzat Almanya'ya gidip bu konuyu araştırmam gerekiyor anladığıma göre. Çok iyi olur. Zaten sizinle yeni kontrat konusu ile ilgili olarak da konuşmak isteyip duruyorlar. Pekala, bu işi organize ederiz. Irak ateşesi niye arıyor biliyor musun? Şu montajını yapacağımız makinelerle ilgili. Söyledim, Almanya'dan beklediğimiz birkaç parça var dedim. Israr ediyor. Bizzat Saddam ilgileniyormuş bu işle. Cahit yalancıktan şaşırmış gibi ıslık çaldı. Bunları seninle yarın sabah konuşalım, olmaz mı? Şu büyük serüven iflahımı kesmiş. Hiç farkında olmadan sana zahmet Çerkezköy'le konuş. Şu Iraklıların siparişlerini bir an önce tamamlayalım. Bülent, ha, bir de polisten aradılar, dedi. Surların orada bir ceset bulunmuş. Tanınmaz haldeymiş. Döverek öldürüldüğünü sanıyormuş adli tabip. Bazı ayrıntılardan bu cesedin şu sizinle Galip hakkında konuşmaya gelen şoföre ait olduğundan kuşkulanmışlar. Onu tanıyan şoförlerden birini gönderdim. Yüzü gözü ezilmiş ama bizim şoför tam üst çenesinin ortasındaki altın dişten tanıdım, oydu dedi şoför Murat. Ensesinde dayanılmaz bir ağrı. Buraya geldiğini birisi ihbar etmiş olmalı dedi katillere. Kim olabilir bunlar dedi Bülent. Bilmiyorum ama Galip'le bir ilgisi olduğu kuşkusuz. Ayağa kalktı. Çok yorgunum dedi. Yarın konuşuruz. Nüket pencerenin önünde elinde bir viski bardağı boğazı seyrediyordu. Bir büyük petrol tankeri dev uskurunun dönerken çıkardığı sesle martıları susturarak ağır ağır ilerliyordu Karadeniz'e doğru. Kaptan Köprüsü'ndeki gövdelerinin üst kısmı çıplak denizciler, güneşte bronz disk atıcı heykelcikleri gibi pırıl pırıldılar. İçini çekti. Cahit oradan kaybolalı beri İlhan'ı da göremez olmuştu. Ayşim'i sıkıya almakla yanlış mı davranmıştı acaba? Ama hem kendisiyle hem de sevgilisiyle yatan bir aşifteyi kardeşine peşkeş çekmekte bir uygunsuzluk var gibi gelmişti ona. Hoş, kızda da son günlerde bir gariplik vardı. Bir sinsilik, içten pazarlıklı bir hal. Bir kere Cahit'le sevişti ya, sorsan baksan kendisini Yapış Holding'in imparatoriçesi olmaya namzet görüyordur, diye mırıldandı. İclal de aynı hayalin peşinde değil miydi? Ne farkları vardı? Ayşim hiç değilse çok daha genç, daha güzel, İclal'den daha iyi biliyordu mutlaka sevişmesini. Zavallı Sevin, sana kimler rakip çıkıyor bir bilsen. Kardeşine bıraktığı araba keskin bir dönüş yaparak Mumhane sokağına saptı. Az sonra sokak kapısı çalındı. Ayşim buz gibi bir sesle "Buyurun efendim, hanımefendi salondalar." diyerek İlhan'ı içeri aldı. Sonra merdivenlerde İlhan'ın ayak sesleri. Başını çevirmeden "Hoş geldin," dedi. "Bakıyorum etilerdeki köşkten ayrılmaz oldun." İlhan görüntüsünün pencerenin camına yansıdığını fark etmeksizin güya sessizce yaklaştı, ablasını arkasından kollarıyla sıkı sıkı kucakladı. "Kıskanma boşuna," dedi. "O da bitti. Kızcağızı biraz teselli ediyordum ama artık buna gerek kalmadı." "Hayrola?" "Ne olacak? Nişanlısı gelince tabii bana yol göründü." Nüket kardeşinin kollarından kendisini güçlükle kurtararak döndü. "Nişanlısı mı? Cahit döndü mü? Sana haber vermediler mi?" "Döndü tabii. Ben de oradaydım. Hatta galiba beni orada görmekten pek de hoşnut görünmedi. Oysa giderken Sevin'i bana emanet etmişti."